Ayrım 17. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 200. Bunca zamandan ve korkunç olaydan sonra düşününce, adadaki son gecende seninle sadece edebiyat konuşmuş olduğumuza inanamıyorum. Ama o gecenin adadaki son gecen olduğunu bilmemize imkan yoktu elbette. Önümüzde böyle çok geceler ve gündüzler olduğuna inanıyordum. O gece bana anlatı sanatıyla ilgili bilmem gereken en can alıcı sözünü söylemiştin. Bırak psikoloji, karakter, insan ilişkileri eylemlerden çıksın demiştin. Kelimeleri güzelleştirerek ya da şiddetlendirerek güzel tavsiyelerle insan hallerini anlatmaya kalkma. Sen eylemi anlat, gerisini okur kafasında tamamlasın. Aristo da böyle demişti. Bir örnek versene deyince de bana halk hikayelerinin birinden şu ölümsüz meseli aktarmıştın. Eski çağlarda bir delikanlı, insanların dişlerini de tedavi eden bir hekimin kızına aşıktır. Sırf kızı görebilmek için oraya gider delikanlı ve sevgilisinin yüzüne bakarak 32 sağlam dişini çektirir. Şimdi bu eylem üzerine hangi sevda sözlerini ekleyebilirsin ki hepsi zayıf kalır. Meğer biz bunları konuşurken başkan adamlarıyla birlikte sana vuracağı son darbeyi hazırlıyormuş. Aslında o akşam köpek balığının bir şeyler yapmaya mecbur olduğunu hissetmiyor değildik. Çünkü leylek fiyaskosundan ve uzmanın adadan kaçmasından sonra başkan kötü duruma düşmüştü. Adadaki otoritesi sarsılıyor, yılanlarla birlikte yaşamak zorunda kalan insanları kendisine inandırmakta güçlük çekiyordu. Yeni bir eylem planladığına kuşku yoktu ama bunu nasıl kabul ettirecekti acaba? O geceyi çok huzursuz geçirdim. Önsezi denilen şey gerçekten doğru galiba. İnsan bazı kötü şeylerin olabileceğini önceden hissedebiliyor. Yatakta sıkıntıyla dönüp dururken Lara neyin var diye sordu. Yok bir şey desem de beni iyi tanıdığı için ısrar etti. İçimdeki sıkıntıyı anlattım. Yüreğim bir kuş gibi çırpınıyordu. Bunun üzerine Lara kendisinin de aynı durumda olduğunu söyledi. Meğer ikimiz de birbirimize söylemediğimiz karanlık önsezilerle boğuşup duruyormuşuz. Kalktık, yılan korkusuna bile boş vererek bahçede oturduk. Birbirimizi yatıştırmaya çalıştık ama nafile. Ne yaptıysak fayda etmedi. Heyecanımızı yatıştırmayı başaramadık. Bu arada yaseminler düzenli aralıklarla parfümlerini püskürtmeye devam ediyordu. Ama bizim onlarla avunacak halimiz kalmamıştı artık. Geleceğimizi planlamamız gerekiyordu, o korkutucu, belirsiz geleceğimizi. Ertesi sabah evlerimize dağıtılan bir duyuru, akşamüstü çardak altında toplanmamız gerektiğini bildiriyordu. Kağıdı aldığımızda geceki önsezilerimizin boşuna olmadığını anlamıştık zaten. Ama şimdi anlatacağım olayları tahmin etmemize olanak yoktu ki. Başkan, uzmanın hepimizi dolandırmasından duyduğu derin üzüntüyü belirterek girdi konuya. Bu devirde hiç kimseye güven olmuyordu. Ahlak son derece bozulmuştu. İşte gözlerimizle görmüştük. Kendisine tavsiye edilen uzman da sahtekar çıkmış ve yılanlara karşı hiçbir çözüm bulamadan adadan kaçmıştı. Adalıların zararını kendi cebinden karşılamaya hazırdı falan filan. Bütün bu sözleri zerre kadar inanmadan dinliyorduk. Sonra başkan yeni planını açıkladı. Madem ki yılan meselesi çözümlenememişti, o zaman geri kalan tek çareye başvuracak ve adadaki tilki sayısını azaltacaktı. İlk zamanlarda adaya yararlı olan ve büyük hizmetleri dokunan tilkiler zamanla aşırı çoğaldığı için artık yarardan çok zarar veriyordu. Onların sayısını azaltmak ve böylece martı sayısını bir miktar çoğaltmak adadaki dengeyi tekrar yerine getirebilir, yılan meselesinin çözümüne yardımcı olabilirdi. Konuşmanın burasında Lara'nın elini sıktım. Demek ki silahlar yine ortaya çıkacak. Artık hepsi birer avcı haline dönüşmüş olan eskinin sakin adalıları tam teçhizat tilki avı düzenleyeceklerdi. Başkan ertesi sabah herkesin silahlı olarak iskelede buluşması talimatını verdikten sonra şimdi gelelim başka bir meseleye dedi. Arkadaşlar, bu uzak adayı güvenlik nedeniyle tercih ettiğimi, ülkeme hizmetle geçirdiğim onca yıldan sonra teröristlerden uzak bir köşede yaşamak istediğimi hatırlıyorsunuz. Birkaç kişi evet anlamında başını salladı. Biz kulak kesildik. Acaba şimdi sözü nereye getirmek istiyordu? Ama ne yazık ki arkadaşlar, bunu başaramadım. Ülkenin ve rejimin azılı düşmanları burada da karşıma çıktı. Birbirimize baktık. Acaba başka ne demek istiyordu? Bunun altından ne gibi bir bela baş gösterecekti? Tam bu sırada Lara'nın olamaz diye mırıldandığını duydum ve onun baktığı yöne çevirdim başımı. Başkanın iki adamı ellerine kelepçe vurdukları yazarı çardak altına getiriyordu. Hemen yerimden fırladım. O tarafa gitmek istedim. Ama başkan, oturun yerinize, söyleyeceklerimi dinleyin, sonra ne isterseniz yapın dedi. Arkadaşlar, güzel adanıza geldiğim günlerde iskelede hep birlikte fotoğraf çektirdiğimizi hatırlıyor musunuz? İşte o fotoğraflar başkentimizde bilgisayarlara yüklendi, tarama yapıldı. Böylece sözde yazar olan arkadaşın müthiş sırrı ortaya çıktı. Bu kişi askeri hapishaneden firar etmiş siyasi bir mahkumdur. Bir rejim düşmanıdır. Adını değiştirerek adanıza sığınmış, hepinizi kandırmıştır. Bu sözler üzerine herkes dönüp yazarın yüzüne baktı. Ama o hiçbir şey söylemeden başkana hınçla bakıp duruyordu. Öyle değil mi sayın yazar diye alaycı bir ifadeyle sordu başkan. Daha ne marifetleriniz olduğunu anlatayım mı yoksa bu kadar yeter mi? Eşinizin de sizin gibi bir bozguncu olduğunu ve cezaevinde intihar ettiğini siz mi söyleyeceksiniz yoksa ben mi anlatayım? O anda yüreğimde müthiş bir acı hissettim. Belli ki başkanın sözleri doğruydu. Yazarın gözlerindeki hüzünlü ifadeyi oluşturan sır buydu. Bu işlerle hiç ilgilenmeyen ben bile biliyordum ki cezaevinde intihar tartışmalı bir konuydu. O baskıcı yasalara göre bile ceza verilemeyecek, haklarında bir suç kanıtı bulunamamış muhaliflerin cezaevlerinde öldürüldükten sonra intihar ettiklerinin açıklandığını duyuyordum. Elbette gerçekten intihar edenler de oluyormuş. O koşullarda yaşamaktansa. Lara'nın gözyaşlarına boğulduğunu gördüm. Başkan, yazarın bu gece gözaltında tutulacağını ve ertesi sabah motorla götürülerek adalete teslim edileceğini açıkladı. Şok o kadar büyüktü ki Lara da ben de uyuşmuş gibiydik, kıpırdayamıyorduk. Böyle bir durumda ne yapılabilirdi ki acaba? Başkan köpek balığı, her zamanki küstah, kendinden son derece emin tavrı, ince ve zalim dudaklarıyla korkunç şeyler söylüyordu. Adamızdaki başarısızlıkların sebebinin yazar olduğunu öne sürüyor, devlet tecrübesine göre toplum moralinin çok önemli olduğunu, bu vatan hainlerinin en çok bu morale saldırdığını sayıp döküyordu. Sonunda biraz kendimizi toplayıp Lara ile birlikte ayağa kalkmayı başarabildik. Söylediklerinize inanmıyoruz dedim ben. Kendimin de şaştığı büyük bir cesaretle, bu adada iyiliği arkadaşımız temsil ediyor, kötülüğü ise siz. Buradaki herkes buna tanıklık edebilir. Adayı bu hale getiren o değil, sizsiniz. Siz gelene kadar bu adada, tam bu sırada başımın arkasında bir acı duydum. Gözlerim kapandı, içimden bir sıcaklık yükseldi. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda başım fena halde ağrıyordu. Bilmediğim bir odadaydım. Mahzen gibi, penceresiz bir yerdi. Kapıyı zorladığımda kilitli olduğunu gördüm. Açılmıyordu. Daha sonra anlattıklarına göre başkanın adamları arkadan kafama tabanca kabzasıyla vurmuş, bayıldıktan sonra da beni sürükleyerek götürmüş. Başkanın evinin mahzenine kapatmış. Lara'ya vurmamış ama onu da bir yerde gözetim altında tutmuşlar. Ertesi gün bizi bıraktıklarında yazar artık yoktu. İskeledeki motorla götürülmüştü. Ondan bir daha haber alamadık. Evet, senden bir daha haber alamadık. Tahmin edeceğin gibi arkandan bir sürü söylenti alıp yürüdü. Benim hain, Lara'nın ise zayıf olarak nitelediği komşular arkandan atıp tutmaya başladı. Zaten bozguncu olduğunu, adadaki her şeyin senin yüzünden ters gittiğini daha büyük bir inançla söylüyorlardı. Yani olup biten her şeyden sen sorumlu olmuştun sevgili dostum. Bize artık kimse inanmazdı. Çünkü Lara da, ben de suçlunun arkadaşları olarak güvenilmezler sınıfına konulmuştuk. Bizimle pek az kişi konuşuyordu. Bütün bunlara dişimizi sıkarak katlanıyor, sabrediyorduk. Ama bir gün bu sabır sona erdi ve birinin suratına yumruk attım. Evet, evet ben. Yumruk attım. Bu satırları okursan ne kadar şaşıracağını biliyorum. Benim gibi biri böyle bir şeyi nasıl yapar? Ne var ki adam, motor açıldıktan sonra seni ayağına bir demir parçası bağlayıp denize attıklarını söylüyordu. Hem de bunu pek bir üzüntü duymadan, sanki doğru bir işi bildirir gibi anlatıyordu. Güya başkanın adamlarından biri bunu ağzından kaçırmış, oradan da dilden dile yayılmış. Biz buna hiçbir zaman inanmadık. Senin memlekette bir cezaevinde yattığını hayal etmek bile ölmüş olduğunu düşünmekten iyiydi. Belki bir gün biz de o vapura binip bu korkunç adadan kurtulurduk. Belki seni yine görür, yine konuşurduk. Hatta belki sen bu yazılarımdan dolayı tekrar çıkışırdın bana. Ah sevgili dostum, neredesin? Neredesin gerçekten? O kadar kısa sürede öyle çok söylenti ortaya çıkıyordu ki artık duyduklarımız bir masala dönüşmeye başlıyordu. Güya sen motorla götürülürken başkanın adamlarının elinden kurtulup kaçmayı başarmışsın. Bu pek inandırıcı değildi. Denizin ortasında, ellerin kelepçeliyken ve başında o izbandutlar varken nasıl kaçmış olabilirdin ki? Yine de durup dururken neden böyle bir söylenti çıksın diye düşünüyorduk. Belki de doğruydu kaçtığın, sadece söylenenlerin ayrıntısında yanlışlık vardı. Belki de deniz yolculuğunda değil de karaya çıktıktan sonra kaçmıştın. Başkanın adamları evini kilitledi ve oraya girilmesini yasakladı. Ne var ki biraz geç kalmışlardı. Lara herhalde senden bir anı saklamak için evine gittiğinde elinde bir defterle döndü. Senin notlarından oluşan bir defter. Doğrusu şaşırdım. Seni bir şeyler yazarken hiç görmemiştim. Biraz karışık bir defterdi bu. Galiba yazacağın kitapla ilgili bizim için pek bir şey ifade etmeyen bir bölüm vardı içinde. Ama günlük notların çok ilgimizi çekti. Demek bizimle konuştuğun konuları eve döndükten sonra da düşünmeye devam etmişsin. Konuştuklarımız, yaşadığımız gelişmeler hakkında notlar almışsın. Acılı yaşamının tanığı olan satırlarını, aydınlatıcı düşüncelerini derin bir yürek sızısıyla okudum. Her zaman doğruyu söylemek ve uyarmak konusunda kendini mecbur hisseden, tek başına kalmayı göze alan, bir kurtarıcı olmayı değil de onurlu ve güzel bir hareketin içinde yer almayı tercih eden bir yazar olarak yaşama iradeni minnetle andım. Bu kitabı bir gün yayınlamaya, insanlara ulaştırmaya yemin ettim. Sen gittikten sonra başımıza gelenleri özetlemem gerekirse yine korkunç şeyler oldu. Başkan ve adamları günlerce süren bir tilki avına çıktılar. Ada silah sesleriyle inledi. Her akşamüstü sanki bir marifetmiş gibi ellerinde ölü tilkilerle dönüyor, ortalığa caka satıyorlardı. Yavru tilkileri de kemerlerine takıyorlardı. Ama tilkiler çoğalmıştı, vura vura bitiremiyorlardı. Hem ormandaki her kayayı, her çalı dibini taramaları olanaksızdı. Avcılardan birinin yanlışlıkla arkadaşını bacağından yaralamasından sonra bu işin de çığırından çıktığına karar veren başkan köpek balığı ve adamları birer canavara dönüştürdükleri adalılarla baş başa verip yepyeni bir teknik denemeye karar verdiler. Adaya siyanür getirttiler. Bu korkunç zehri etlere bulaştırıp ormana bırakacak ve tilkileri böyle avlayacaklardı. Dedikleri gibi de yaptılar ve sonuç korkunç oldu. Bu sefer yalnız tilkiler değil, ormanda yaşayan bu etleri yiyen her türlü canlı siyanürden zehirleniyordu. Ada bir ölüm kampına dönmüştü. Ölü tilkiden, tavşandan, keklikten, kaplumbağadan, serçeden, kurbağadan, sansardan, çakaldan geçilmiyordu. Avcılar her gün onlarca ölü tilki topluyor, getirip iskelenin meydanına yığıyorlardı. Yine de onlara yetmiyordu bu kadar ölüm. Sanki sadece ölüm solur, ölümden medet umar, ölüm konuşur olmuşlardı. Kan görmeden geçirdikleri gün, gün değilmiş gibi korkunç bir isteri içine girmiş olan bu adamlar, bir zamanlar bizim adamızın o güler yüzlü, sakin, sevecen insanları mıydı yoksa biz yavaş yavaş aklımızı mı kaçırıyorduk? Bir gün fıstık çamlarına doğru yürürken zehirlenmiş bir tilkinin kıvrandığını gördüm. Herhalde zehirli eti yemişti. Kendini oradan oraya vuruyordu. Hayatımda bundan daha dayanılmaz bir şeye tanık olduğumu sanmıyorum. Hayvancağız içi parçalanıyor gibi kıvranıyor, iri kuyruğunun çevresinde dönüp duruyordu. Yüzünde öyle bir acı ifadesi vardı ki anlatamam sana. Sanki yüzünün derisi çekiliyor, bir türlü kapanamayan gerilen ağzı dişlerini ortaya çıkarıyordu. Elimde bir silah olsa acısına son vermek için hemen vururdum onu. Ölümü çok uzun ve acılı oldu. Ben de günlerce bu görüntünün etkisinden kurtulamadım. Bazı komşular da hastalanmıştı. Doktor zehirden etkilenmiş olduklarını söylüyordu. Başkanın da yüzü sararıyor, rengi soluyor gibi geliyordu bize. Bazıları zehirlenen hayvanların gidip su kaynaklarında öldüğünü, böylece adadaki pınar suyunu da zehirlediklerini öne sürüyordu. Yani hepimiz siyanürlü su içmeye başlamıştık. Bu arada senin adaya dönmüş olduğun, ormanda saklandığın, başkanı, adamlarını ve yandaşlarını zehirlemek için gizli eylemler yaptığında konuşuluyordu. Bu iş için sana yardımcı olan birileri olduğundan kuşkulanıyorlardı. Bize karşı adalıların tutumu iyice tuhaflaşmaya başladı. Lara da ben de hasta gibiydik. Artık bu adadan kaçmamızın vakti gelmişti de geçiyordu bile. Bir sonraki vapuru bekliyorduk. Pılımızı, pırtımızı alıp bu cehennem adasından uzaklara gidecektik. Geceleri cevabını bulamadığım bin bir soruyla kıvranıp duruyordum. Yatakta Lara'yı rahatsız etmemek için kendimi oradan oraya atma isteğine karşı çıkarak saatler boyu düşünüyordum. Sonra bir de fark ediyordum ki o da uyumuyor. Bana belli etmemeye çalışarak kendi karanlık düşüncelerinin girdabında yuvarlanıyor. "Uyanık mısın?" diye fısıldıyordum ona. "Uyanık mısın bir tanem?" Sonra kalkıp bahçeye çıkıyorduk. Gün ağarana kadar nereye gideceğimizi, hangi kente yerleşeceğimizi, ne iş yapacağımızı, nasıl para kazanacağımızı konuşuyorduk. Lara bir garsonluk bulabileceğini, olmazsa evlere temizlik işlerine gidebileceğini söylüyordu. Benim gönlüm bir türlü razı gelmiyordu bunlara. Adada geçen onca huzurlu yılın ardından o vahşi, acımasız, korkunç dünyaya geri dönme düşüncesi ürpertiyordu beni. Ama Lara haklıydı. Artık o vahşi adada yaşayamazdık. Yazık olmuştu gizli cennetimize. Dönüp dönüp aynı şeyleri düşünüyor, aynı soruları soruyordum. Niye dostumuz kalmamıştı hiç? Yıllardır kardeş gibi yaşadığımız, günümüzü gecemizi paylaştığımız, bir zamanlar melek dediğim insanlar neden birer düşmana dönüşmüştü? Bizim adalılarımız değildi bu yaratıklar. Gözlerine öfke ile kuşku karışımı bir bakış yerleşmişti. Aldıkları kararları bize söylemiyorlardı artık. 17. ayrımın sonu. Sayfa 210.